Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, uzun bir yaz tatili arasından sonra tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam böyle Trabzon'un yaylalarını dolaşmış ve yüzünüzde bir huzur görüyorum. Doğru mudur? Önce oradan başlayayım.
Hocam bizde yaylalara niye çıkarlar? Çok farkında değildir insanlar da bol oksijen alacağı düşünülür. Hmm. Ama aksine yaylalarda daha az oksijen alıyorsun. Bunun bir etkisi var. Beynimizin şu elimizi kaşlarımız üzerine koyup şöyle tuttuğumuzda buranın altında hocam beynimizin neokorteks denilen kısmı var. Yani düşüncelerin böyle cirit attığı kısım yani. Ha. Şimdi buraya daha az oksijen gidiyor. Ve bu kafanın daha güzelleşmesini sağlıyor.
Daha az düşünceyi sağlıyor.
Daha az düşünce, bu anla takıntı, işte
kaygı,
şunlar,
stres,
bunlar ha vesaire. Onlara o kadar da, şimdi bir de hani bizim Doğu Karadeniz insanına psikolojide A tipi kişilik deniyor. Yani heyecanlı, coşkulu, sevindi mi böyle beyaz bulutların üzerinde beyaz ata binmiş, hatta kanatlıdır Pegasus gibi ya da şey bütün keçilerini kaçırmış, bütün gemilerini batırmış gibi böyle şey. Eskiden manik depresif deniyordu.
Hocam buna bipolar diyorlar değil mi? Biraz bipolar diyorlar.
Evet, bipolar şimdi yani bipolar. Türkçesi. Eskiden şey manik depresif deniyordu. Bizim Karadeniz insanı o bakımdan yayla dengeler yani şeyi.
Hmm. Hocam Karadeniz yani insanı. O zaman biz Kütahyalılar pek gitmeyelim. Biz zaten az düşünüyoruz. Maşallah çok düşünüyorsunuz. Aşırı bir heyecan görüyorum ben Laz kardeşlerimizde. Hepiniz
bu
hocam yaylaya
hocam,
gönderelim.
Bize Karadeniz'in dışında Laz diyorlar. Karadeniz'e geldiğiniz zaman Doğu Karadeniz derler. Doğu Karadeniz'e gelirseniz biz mesela Allah'a şükür Trabzonluyum da.
Hamdolsun.
Hamdolsun.
Büyük bir nimet.
Rize'nin Çayır ilçesinde 10 yıl oturduk. Orada mesela Laz yok ama Pazar ilçesinden itibaren şey var. Laz var. Pazar, Ardeşen, Arhavi. Yani aslında biz şey değiliz. Laz değiliz.
Laz hocam da... ben işte bu Laz kardeşlerimizin psikolojisini merak etmişimdir. O enerjiyi nereden buluyor bu kardeşlerimiz? Acayip enerji,
hocam,
acayip
deniz fikir hırçın, deniz hırçın, dağlar yalçın, toprak az, yeşillik bol ama o kadar bereketli ürün değil. Mesela bir Samsun, Çarşamba ya da Bafra Ovası ile kıyaslayamazsınız. Ya da bir Sakarya'nın, bir Bursa'nın bereketli çeşit ürün çıkartan şeyi yoktur. Ne vardır? Atıyorum en özeti işte fındık ve çay vardır. O kadar çeşidiniz yoktur yani.
O zaman hocam tek sermayeniz kaldı. Beynin ön lobu kaldı. Oraya çalıştırarak yeni icatlarda bulunmak.
Ya onun için ne diyor? Gurbete çıkıyor. Bu gurbeti de yani gariplik demek ya gurbet aynı zamanda. Bize her yer Trabzon derken aslında o gurbetin ağırlığını bir miktar bastırmak istiyor. Arkadaş
eyvallah.
Ben Trabzonlu olmayabilir ama burası da Trabzon ruhu buraya. Var burada diyor yani.
Şimdi hocam sizin güzel bir sözünüz var ya aldığını seveceksin ya sevdiğini alacaksın.
Evet yani sevdiğini orası, alamazsan aldığını seveceksin. Yani
o zaman İstanbul'da Trabzon yapacaksın. Şimdi hocam bu hafta ilginç bir konuya girelim. Bu ilk serimiz yeni dönemde. Şimdi hocam bu son dönem LGBT olayı acayip şekilde batılı güçler tarafından yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.
Evet.
Televizyonlarda, sosyal medyada, sporda.
Evet.
Yani bir insan evvelen sapık olan adam sapıklığını saklardı.
Evet.
Bunun reklamını yapmazdı. Şimdi bir adam sapkınsa hem meşhur oluyor, bir sürü para pula kavuşuyor, reklamlarda efendim ön yüz oluyor. İnternet, filmler yani müthiş bir şekilde saldırıyor ülkemize. Çünkü Batı aile çöktü. Toplum bayağı bir zor durumda. Hocam düşünebiliyor musunuz? Bak bir şey örnek vereceğim size. Amerika dünyanın en modern ülkesi. New York'ta son 20 yılda 3 kere elektrik kesiliyor. Ve hocam Amerikalıların dünyaya hediyesi, iki hediyesi var psikolojik sahada kötülük olarak. Birisi mass shooting. Adam kafası bozuluyor. Alıyor silahını. Gidiyor okul basıyor.
Geçen de gene çocuk. Bir okul basıldı. 4 öğrenci öldürüldü.
Ha yeni oldu değil mi hocam?
Evet yeni diyorsun.
Yani o adam 4 öldürdü esasında imkanı olsaydı 40 öldürecekti.
Tabii.
O kadara gücü yetti.
Evet.
Hocam dünyanın hiçbirinde görülmüş bir şey hadise değil şu anda. Çin'de en hani beğenmediğimiz haşa. Afganistan diyelim hani batılar için mi söylüyorum. Afganistan, Kuzey Kore. Ya arkadaş bir adam sebepsiz yere kimse kimseyi öldürme. Yani bir Laz Laz'ı kızı vurdum onu der. Normal hani kızdırmıştır. Olur da sebepsiz yere Trabzon'da olmuyor değil mi hocam böyle hadiseler?
Ya, o Tonya'da oluyordu hocam o da kalmadı yani.
Ay Allah.
Bizim Trabzon'da Tonya'da öyle bir hikayesi vardır yani.
Nasıl hocam? Dinleyelim buyurun.
Yok dinlemeyelim onu. Çünkü artık eski hikaye oldu. Tonyalı arkadaşlar var.
Onları kızdırmayalım.
Teknik ekibimizde sonra şey olur.
Sıkıntı yaşarız.
Evet sıkıntı yaşarız. Tonyalı çünkü onlar.
Hocam bir mass shooting. Yani gözünü kırpmadan kimi gördüyse ayırt etmeden öldürmek. Çoluk, çocuk, öğretmen, hademe, hizmetli, amir, memur fark etmiyor. Adam kızıyor. Psikolojisi hocam bu kadar bozuk.
Evet.
Hocam şunu da söyleyeyim. Esasında bir program yapmak istiyorum bununla alakalı ama şu anda dünyadaki psikolojik araştırmaların %95'ini Amerika yapıyor tek başına. Nüfusu dünyanın %5'i. Kaç trilyon biliyor musunuz hocam? 1 trilyon 250 milyar dolar psikolojik ilaçlar, işte efendim doktorlar, psikiyatristler ve psikologlara
o sektörün
bütçe,
şeyi, cirosu.
Bütçesi 1 trilyon 250 milyar dolar. Yani psikoloğa gitmeyen insan yok. Bir de hocam şu var, şöyle bir suçlama var. APA diyor biliyorsun onların. Amerikan Psikologlar Derneği. Hocam da oturuyorlar, hastalık üretiyorlar. Şimdi biraz önce ben şaka yapmıştım. Hani dedi ki bizim insanımız biraz böyle A tipi, işte insan tipidir. Çok duyguları bazen çok yükselir, bazen çok alçalır. Şimdi hocam bu normal ya, çok aşırı bir şey değil esasında. Buna hemen bipolar diyorlar. Bipolar işte duygusal bozukluk bilmem ne. Çocuk biraz aktif, hiperaktif. Hatta hocam ben siz hatırlıyordum çocukluğunuzu. Eğer siz küçükken Amerikalı doktorların eline denk gelseydiniz sizi narkoz verip uyuştururlardı. Bu
evet.
Arkadaş bir, ne derlerdi size hocam?
Yani hiperaktivite teşhisi hemen konulurdu yani. Onun dışında da belki koyabilecekleri teşhisler vardı da.
En azından bunu korurlardı hocam.
Bir zaman bir arkadaş bana, psikolog bir arkadaş demişti. Kendi çocukluğumla ilgili öyle bir anıda geçiyordu. Ya dedi sen deli değildin ya, sen hiperaktiftin. Allah dedim cezanı vermesin dedim.
Hastalık.
Delilik diyerek ben bunu bir şey, bir anlam, bir değer. Sen beni ruh hastası yaptın yani. Ve olayın bütün karizması gitti yani.
Bak hocam şimdi neşeli ruh haliniz. Bu güzel, belki izleyicilerimiz de bunu çok beğeniyorlar. Bana da güzel tepkiler geliyor.
Evet.
O zamanki gençliğinizdeki ve çocukluğunuzdaki o hareketliliğinize bağlı. Eğer o gün psikologlar sizi yakalayıp da bazı uyuşturucularla sizi uyuştursalardı, bugün daha donuk, daha böyle sıradan insan olacaktınız. Yani şunu demek istiyorum. Allah-u Teala her birimize bir zenginlik vermiş. Hocam psikoloji bunu orta şeye uymuyor, ortalama insan tanımına uymuyor diye bunu ilaçlar üretiyor hocam. Çoğu da sağlığa zararlı ilaçlar. Kalp çarpıntısı yapıyor, intihara sürüklüyor insanları, acayip duygusal bozukluk yapıyor. Ama hocam çok büyük sektör. Aynı evet. Tıpta olduğu gibi maalesef bazen ilaç firmaları maaşa bağlamış çok büyük psikologlara.
Psikiyatristler.
Psikiyatristleri neyse. Hocam işbirliğinden hastalık üretiyor devamlı. Hocam bunun önüne geçmek lazım gerçekten de. Yani bu tıpla, tıp ahlakı bence bağımsız kurumlar hastalığı üretip ilaç üretmeli. Yani şöyle, çünkü ilaç firmaları acayip para kazanıyor bu işten. Basit bir sentetik ilaç, uyuşturucu üretiyor. Onu acayip fiyatlara satıyor. Hani hatırlarsanız genelde psikoloji ilaçları hep böyle yeşil şey satıyor değil mi? Niye?
Yani bir açıdan bakarsanız aslında kısıtlama getirmek için yani. Yeşil reçete ile doktor yazması lazım ve yetkili doktorun
hayır,
yazması lazım.
Uyuşturucu kullananlar da evet. Canı sıkıldı mı, ilaç bulamazsa uyuşturucusunu gidip
tabii.
O yeşil reçeteden alıyor. Hatta bazen zorluyorlar.
Doğru. Yani mesela antidepresanların kullanımı hocam sadece Türkiye'de değil dünyada da dehşet bir artış ve bununla ilgili tartışmalar da yapılıyor. Bir de normallik hocam bizim geleneğimizde ki sağduyulu insan kavramına tam karşılık gelmiyor. Aslında normalleştirilmiş insan veya sıradanlaştırılmış, herkes gibileştirilmiş. Bunu neyle yapıyor? Şeye dönük eleştirilerden bir tanesi hocam, psikiyatri ve psikoterapilere dönük eleştirilerden bir tanesi, herkesi normalleştirme konusunda bir çaba içi. Halbuki olağanüstü pozitif özellikleri var. Onları geliştirmesi lazım. Niye bunları ortadan kaldırıyorsun?
Hocam bunun İngilizcesi common sense. Yani yaygın olan normallik, duygusallık.
Evet. Şimdi diyelim ki hocam zeka. Şimdi normalin altı da zekası olanlar var, normalin üstünde olanlar var.
Üstündekiler hocam kötü bence, öyle diyor psikoloji.
Ha işte.
Bunları da aşağı
indirmemiz
lazım.
Yani mesela zekaya sıra geldiği zaman üstün zekayı destekliyorsun da, diyelim ki transpersonal yetenekleri olan insanların bu yeteneklerini psikiyatride, psikoterapide niçin negatif görüyorsun? Bu tabii psikolojinin bir kanadı, psikoterapinin, psikiyatrinin bir kanadı ama diyelim ki transpersonal kanadının yaklaşımında ise bu özellikler şey diyor, destekleniyor. Bir de bazı durumlarda diyelim ki küçük bir problem var. Yani hani bizde bir deyim var hocam, kaş yaparken göz çıkarmak. Ya aynen. Bırak kaşı özürlü kalsın yani.
Gözünü çıkaracağına.
Gözünü çıkaracağına. O özürlü kalsın. Onunla birlikte önemli olan yaşamını sürdürebiliyor mu? Gündelik yaşamın akışını sürdürebiliyor mu?
Hocam şimdi vakit daraldı. Şu LGBT'ye bir konuya getireyim.
Evet.
Ben şunu demek istiyordum. Yani bu APA, American Psychological Association, bir araya geliyorlar hocam. Hastalık üretiyorlar. Bazen de gerçekten büyük bir hastalığı normalleştiriyorlar.
Evet.
Mesela LGBT. 1 ve 2'de hocam bunlar tedavisi gereken bir hastalık. Hatta evet. Hocam cezası da var. İngiliz hukuk tarihinde, Amerikan hukuk tarihinde hapis cezası var, para cezası var bu işi yapanlar.
Hatta lotilik yapanlar. Hikayesi var ya hocam, Apple'ın elması.
O da hocam.
Siyanürlü. Mesela anlatırlar. O eşcinsellikle ilgili bir cezanın sonucuydu yani.
Siyanürlü olay. Elmayı yiyerek ölüyor.
Evet. O ona verilen bir cezaydı. Eşcinsellikle ilgili bir yaptırıma uygulanıyordu ve o zamanlar öyleydi. Sonra değişti.
Şimdi hocam bu işi yapanlar, bu günah iş, haramı işleyenler. Şimdi hocam bir kere bu haramdır, günahtır. Kur'an'da lotilik olarak geçer. Allah bize hocam Kur'an'da kadın ve erkek yarattığını söylüyor.
Evet.
Ara cins yok hocam. Kadın var, erkek var. Biliyor musun hocam, o 36 küsur cinsiyet var şu anda. Ya hocam o kadar insanın gargalar bile güler diyorsunuz ya.
Evet.
Madem bir erkek kadın oluyorsa çocuk doğursun bakayım. Doğuramıyor. Sadece bazı uzuvlarını kestirerek... Ya ben de şimdi hocam kollarımı kestirip kanat taksam kuş mu olurum Allah aşkına? Yapay hani sentetik bir kanat taksam.
Evet.
De burnuma kaka taksam, burnumu uzatsam kuş olmam ki yani. İnsan hocam kendini kandırıyor. Yani şeytan öyle güzel gösteriyor ki bu günahları. Şimdi hocam bu LGBT'yi hastalık olmaktan çıkardılar. Hocam hatta şu anda bunu bir fazilet gibi insanlara sunuyorlar.
Evet. Hatta burada bir de şey, kurumsal destek var. Bir arkadaşım ünlü bir holdingde kurumsal iletişim direktörü, ileri yaş geylerde yaşam doyum diye bir tez çalışması yapmıştı. Benden de destek istemişti. O tez üzerine bir miktar şey yaptık. Beyin fırtınası yaptık. Şunu söylüyor. Artık uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler dahil, uluslararası iş adamları, sanayiciler vesaire dernekleri dahil, devlet politikaları dahil pozitif ayrımcılık yapıyor LGBT için.
Yani %5 sebebi, yani özür dilerim, binde 5 olsa bile bir ülkede binde 55 bunlar işe girerken avantajlı evet, duruma
yani
geçiyorlar.
Yani iş konusunda veya diğer konularda pozitif ayrımcılık yapılıyor. Bu stratejik bir tercih haline gelmiş. Mesela giyim sektöründe şöyle bir şey var. Büyük firmasınız diyelim. Hatta Türkiye'de bir firmanın başı bu anlamda derde girmişti. Hı hı. Unisex ürünler de üreteceksiniz. Yani cinsiyetsiz ürünler.
Herkes giyecek, kadın erkek.
He. Ayrım olmayacak. Mesela diyelim ki büyük firmasın hocam. Bunu üretmiyorsun. Diyelim ki uluslararası bankalar sana kredi vermiyor.
Uluslararası belki fuarlara katılamıyorsunuz.
Yani böyle sistem kurumsal olarak şu anda işlemeye başlıyor. Bazıları diyor ki ya bunun ne ilgisi var şeyle? Hani yani niçin bunu bir devlet politikası yapsınlar? Kapitalizm çünkü bunu istiyor. Kapitalizm herkes kendi başına bir birey olursa, diyelim ki bir ailede hocam, karı koca ve çocuklar var. Yetişkin çocuklar da oluyor. Ama bunların her biri ayrı bir evde olursa hocam ne olur?
Her şeyi daha çok satar maldan.
Evet, daha çok
hocam satar. Bizim Alman bir akrabamızın, Türk akraba, Almanya'da yaşıyorlar. Alman komşusu var. 80 yaşında anne tek başına yaşıyor. 60 yaşında oğlu tek başına yaşıyor. Bilmem, hepsi ayrı bir ev. Orada biliyorsunuz başarılı oldu onlar. Şimdi hocam bir de işin diğer tarafı, kapitalist boyutu, tamam. Bir de hocam Yahudi lobisi var bu işin altında. Şu an İsrail'i destekleyen bütün firmalar aynı zamanda LGBT'yi destekliyor. Benim fakirin kanaati, İsrail nüfusu az. Yani toplasanız sağdan sola 20 milyon nüfus yapıyor. İşte bak görüyorsunuz Gazze'de 2 milyon Gazze'linin hakkından gelemediler. Elhamdülillah Gazze'li mücahitler orada kök söktürdü bunları.
Yani direnişi.
Küçücük bir toprak parçası. Sabah akşam Amerika'nın, İngiltere'nin, bütün dünyanın verdiği silahlarla bombalıyorlar. Hala bitiremediler. İnşallah zafer Gazze'li kardeşlerimizin olacak.
İnşallah.
Yani İsrail'e yardım eden her büyük firma aynı zamanda LGBT'yi destekliyor. Bence sebebi şu olabilir mi diye hocam size soruyorum. Dünya nüfusunu azaltarak veyahut da çok bile olsa böyle dediğiniz gibi birey birey parçalayarak, aradaki iletişimi kopararak, etkisiz eleman hale getirerek Yahudilerin gücünü artırmak olabilir mi?
Yani sonuçta egemen güçler hep daha fazla güç sahibi olmak istiyor. Güç zehirlenmesi var sonuçta Yahudilerde. Dolayısıyla bu güç zehirlenmesiyle birlikte kendi egemenliğini pekiştirecek her şeyin peşinde. Üstelik bunlarla ilgili kendilerince kutsal referansları da var. Mesela Scott Bayramı var hocam. Scott Bayramı'nda Mesih geldiğinde, Scott Bayramı'nda bütün yeryüzündeki uluslar hocam oradaki bayramda Yahudi ulusunu selamlayarak geçecek.
Evet.
Yani bu sadece kendi egemenliği değil, bir dünya egemenliği projesi. Mesih Yahudi inanışına göre Mesih yeryüzüne geldiği zaman yeryüzünde 1000 yıllık bir Mesih iktidarı olacak yani. Hazreti Davud'un soyundan bir Mesih olacak. Dolayısıyla projeyi bütün dünya vizyonu olarak bakıyor ve onu nasıl yöneteceğini, değiştireceği üzerine odaklanıyor.
Hocam ben şundan şüphe ediyorum. Nasıl diyor bu LGBT bizi etkilemiyor İsrail? Biz klasik bir milletiz. Hala Hasidik Yahudiler var değil mi hocam? Fötörlü, sakallı böyle bizde hani evet. Geri kalmış insan gözüyle bakılıyor maalesef Türkiye'de.
Evet.
İsrail'in yarısı bunlardan bir kere. Askere gitmiyorlar, çalışmıyorlar. Hatta biliyorsunuz bayağı bir kavga da oldu İsrail toplumunda.
Evet.
Bunları askere alalım, boşuna hazır yemesinler diye. Ama hala büyük bir çoğunluk bunlardan. Şimdi böyle olunca bunlar diyorlar ki bizi etkilemez bu hastalık. Biz bunu diğer milletlere, Türklere, Araplara, Pakistan'a, zaten hocam Hristiyan ülkeyi bitirdiler. Bunun sebebi de hocam Malik Bedir hocamız açıklamıştı bana. Hocam Freud biliyorsunuz baba rolüyle çok oynardı o.
Evet.
Negatif baba imajı. Dediler ki bu Yahudiler diyor. Bu 2. Dünya Savaşı'nda bu ataerkil aile tipi bizi mahvetti. Biz bu babayı bitirelim. Babayı aileden söktüler. Şimdi hocam anneyi de bir ara feminizm vardı. Anneler çok önemliydi. Şimdi annelik de kalmadı artık. Dediğiniz gibi birisi selleştirerek LGBT yayarak toplumsal hocam bağları zayıflatmak. Ben İngiltere'de bulundum 5 sene. Sağım solum, önüm arkam single mom.
Ne demek?
Ne demek single mom?
Bekar anne.
Bekar anne, tek anne. Yani ailenin karı koca diye bir şey yok. Anneden oluşuyor aile. Baba nerede? Baba ya yok veya belli değil.
Hı hı.
Ve bu çocuklar, bir komşum vardı, 3 çocuğu vardı, 3 ayrı ayrı renkteydi. Kadın 3 tane çocuğu olmuş değişik
bir erkeklerden.
Bir kadının.
3 farklı renkte çocuğu var.
Evet.
Ve babalar yok ortada.
Sebebi de şu, İngiliz hükümeti bunu destekliyor. Yahudi lobisinin etkisiyle olabilir. Yani bir, mesela siz ev kiralamak için belediye başvuruyorsunuz. Ev kiraları çok ucuz belediyenin verdiği. Hmm. Siz 3 sene 5 sene bekliyorsunuz. Birisi bir yerden bir gayrimüslim çocuğu olursa ona devlet sahip çıkmak zorunda. Hemen ona ev veriyor.
Hmm.
Pek çok kız da belki sırf bu ucuz kiralık veya satın almak için eve çocuk yapıyor bir yerde. Onların şeyleri çok rahat şu anda. Hani evlilik mecburi değil. Oraya yerleşmek için yani hükümet de bunu teşvik etmiş oluyor bir bakıma. Single mom yani. Tek anneden oluşan bir aile tipi. Tabi zayıf. Şundan dolayı zayıf. Evde otorite yok. Ve bu sefer çocuklar biraz 12-13 yaşına geldiği zaman, şu an benim Osman da benden bir karış uzun.
Evet.
Daha yaşı 14-15. Orada çocuklar tabi hep böyle iri yapılı. Annelerini döverek elindeki parayı el koyuyorlar.
Oo.
Ve bu İngiliz hükümeti çaresiz kalmıştı. Şimdi düşünün ki siz velisisiniz. Şimdi yani bir çocuk hata yaparsa kime gider hükümet, devlet? Velisine gider. Ama çocuk velisine karşı suç işliyor.
Hmm.
Çocuğa hep bütün gençler hapse atacak halleri de yok. Çocuğu 3-5 gün psikolojik şeyden sonra geri gönderiyorlar eve. Yine tekrar ediyor bu. Yani diyeceğim şu anda Batı alemi çok büyük bir musibet içinde. Aile bağları zayıflamış. Aynı hastalığı böyle bize süsleyip püsleyip, hatta psikoloji alemi de hocam ilimle de oynayarak, rakamlarla oynayarak, bu LGBT üyelerinin hayat standartı çok düşük. Şöyle yani düşük derken yaşam süresi çok düşük. Hayat standartı yüksek olabilir.
Hmm.
Batı'dan gelen paralarla gayet rahat yaşarlar belki ama çünkü hocam bu sapık ilişkiler, hastalıklar, cinsel hastalıklar, yani bir normal erkeğin hayatı 80 ise bunlar 60'ı bulmadan, ortalama olarak konuşuyorum, ölüyorlar. Hocam bunları gizliyorlar. Yani hocam düşünün ya, bir insanın ufacık parmağına bir şey olsa değil mi, bir cerrahi işlem olsa evet. Ne kadar tam insanın merkezi cinsel organlarını alıyorsunuz, hormonlar veriyorsunuz.
Yani onlar, bir sünnetin iyileşmesi bile hocam ne kadar zaman alıyor çocuklar.
Basit bir deri parçası değil mi hocam?
5 oğlum olduğu için sünnet hikayelerini biliyorum yani.
Ya.
Şimdi buradaki operasyon ise bir de o cinsel enerjiyi üreten kaynakları da siz alıyorsunuz ve başka hormonlar enjekte ediyorsunuz. Yani GDO'lu bir insan ortaya çıkmış oluyor. Hocam yıl 1998 olmalı, belki de 97. Ayrıntı Yayınları'nda çıkan bir kitap vardı. Anthony Giddens. Bu İngiltere'nin çok şöhretli bir sosyoloğu. Kitabın adı Mahremiyetin Dönüşümü. Alt başlıkta şu: modern toplumlarda cinsellik, aşk ve erotizm. Burada şey anlatıyordu, LGBT'yi anlatıyordu. Şimdi tabii yıl 97-98 olunca ben ya bu sosyolog çok saygı duyduğum bir adam diyorum. Bu kadar değer verdiğim bir adam. Yani bu bilim kurgu gibi bir kitap diyorum.
Ama
yani,
hocam ben o zaman oradaydım. LGBT ve geylik üniversitede teşvik ediliyordu.
Şimdi işte hocam şey ve orada şunu kapitalizm ile bu LGBT arasındaki ilişkilere bunun toplumu sosyokültürel ve politik olarak dönüştürme gücü üzerinde duruyordu. Ben diyordum ki bu çok abartılı yani bu kadar olamaz ki. Ama 98 benim okuduğum zaman tabii kitabın yazıldığı tarih daha eski. Sizin dediğiniz gibi İngiltere'de o zaman yaşananlar şimdi ne oluyor?
Hocam ben biz 95'te oradaydım. Elhamdülillah diyordum. Bunlar hiçbir ülkemizde yok ve bunlar ülkemize asla gelmez diye.
Ama geliyor.
Teselli buluyordum ama şimdi, öyle değil hocam.
Burada hocam bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi LGBT'yi bizim bildiğimiz türde bir insan değil. Transhumanizm kategorisinde olması gereken bir insan kategorisi. Transhumanizm yani klasik insan değil. Şimdi bunun tezahürleri var. Bu aşırı marjinalliği dengesini koruyabilmek için, psikolojik dengesini koruyabilmek için bu defa hocam uyuşturucu kullanımı dehşet oluyor. Yani LGBT ile uyuşturucu bakıyorsunuz hocam paralel gidiyor.
Hocam psikodelik diyorlar buna bu ilaçlara, bu tür ilaçlara. Batı'da bunu psikologlar icat etmiş. Nasıl kullanırız? Hatta siz de hep dersiniz Freud'da kokain kullanan bir kokain
şeysiydi. O zamanlar gerçi serbestti ama sonuçta bir uyuşturucu yani.
Hocam hala şu anda ilaç firmalarının tahmin ediyorum çoğu sentetik uyuşturucularla insanların hocam kaygılarını azaltıyorlar.
Tabii. Antidepresan yani, alıyorsunuz. Uyuşmuşsunuz. Şeye benziyor hocam. Arabanız diyelim ki şey veriyor. Yağ yakıyor diye uyarı veriyor hocam.
Kabloyu kesip bağlıyorsunuz.
Kabloyu kestin. Ne? Şey, yani dert bitti.
Ama ne zamana kadar? Bir gün dağ başında yolda kalıncaya kadar bir 3-5 sene o araba sizi idare ediyor.
Bazen şey çok kritik bir şeyse anında hemen radikal tepkisini araba kilitlenip kalıyor. Ya da araba bakıyorsun kaputtan yangın şeyi çıkmaya başlıyor. Duman çıkmaya başlıyor.
Ama insan denen varlık hocam tabii o kadar basit değil. Biraz daha uzun sürüyor. Onun
evet,
hastalıklarının getirdiği en kötü netice biraz geç ortaya çıkıyor. Ama dönüş yok hocam. Bu ben çok okudum bu cinsiyet değiştirenlerde. Hocam o kadar ağrılı, sancılı işlemler ki o ben kimse bunu söylemedi diyor. Doktorlar bana dediler çok basit bir ameliyat. Buna girersin çıkarsın.
Doğru ameliyat tekniği olarak çok basit.
Basit ama yani arkasında komplikasyonlar var, hastalıklar
tabii,
var, bulaşıcı.
Bir de şey hormon tedavisi uyguluyorsun
evet.
Hocam. Hormon tedavisiyle beraber diyelim ki bir erkek kadın gibi göğüsleri çıkıyor. Niye? Çünkü ona göre bir hormon uygulanıyor.
Evet, evet.
Bu bildiğin GDO'dur. Yani genetiği değiştirilmiş bir organizma var karşında.
Evet.
Şimdi bir hocam vücutta mesela hasbelkader böyle bir şey yutarsan vücut onu hep dışarıya atmaya kalkar. Organizmaya uygun olmayan bir şey yuttuğunda
vücudun
yani.
Savunma sistemi.
Savunma sistemi devreye giriyor. Şimdi sen vücudun kendisinde böyle bir radikal değişikliği yapıyorsun. Ve bunun elbette kendi iç çatışmaları olduğu gibi bu iç çatışmanın şiddetinin dışarıya olan yansımaları da var. Bu defa ne oluyor? İşte psikiyatrik ilaçlarla ve uyuşturucularla birlikte ya da daha marjinal deneyimlerle birlikte bir şey bulmaya çalışıyorsun kendine. Denge bulmaya çalışıyorsun.
Geçen hocam Amerikan Doktorlar işte Derneği neyse Doktorlar Odası diyelim bizim bir şeyde var ya.
Evet.
Dedi ki artık çocukların doğumunda çocukların cinsiyetini yazmayalım. Çocuk ileride cinsiyetini kendi seçsin. 12 yaşında, 13 yaşında. Hocam 12 yaşındaki bir çocuk araba kullanamaz, sigara satın alamaz bir marketten.
Evet.
Ama kendi başına cinsiyetini değiştirme kararı verebiliyor. Öğretmenine söylüyor, okuldaki psikoloğa söylüyor. Ben diyor cinsiyetime memnun değilim. Mesela bir kızımız bir erkekle dayak yemiş, bir erkek olacağım diyor. Olamıyor ama hemencecik alıp kızı götürüp hormon tedavisi bilmem ne. Anne babası hayır diyemiyor. Ya hocam öyle bir cender almışlar ki Batı toplumunu. Korkarım hocam Türkiye'de bu yakında kapımızı çalacak bu. Allah'a şükür şu anda iyi bir pozisyondayız. Şimdi hocam bu programda yaparken bizim bu Büyük Aile Platformu 15 Eylül'de saat 2'de Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda sessiz bir yürüyüş yapacak.
Ne zaman dediniz? Tekrar edin hocam.
Hocam tarih 15 Eylül. Tam Eylül'ün ortası. Akılda kalsın diye söylüyorum.
Pazar günü herhalde.
Evet. Hocam saat 2'de tam günün ortası. Yani bu ayın ortası, bu günün ortasında Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda Büyük Aile Platformu pek çok değişik hocam, yani Alevi dernekleri, Sünni dernekler, yani bu vatanını seven, bu tehlikenin hocam milli birliğimize ve güvenliğimize de tehdit olduğunu bilen bütün kuruluşlar, dernekler geliyor buraya. Ailecek gelip orada inşallah sessiz bir yürüyüş yapacağız. Yani hocam şu anda müthiş bir terör var çünkü. Bunlar artık bir demiştim hastalıktı. Hastalık dönemi bitti şu anda bu LGBT. Bir fazilet oldu. Zorla kendilerini empoze etmek istiyorlar. Gidip okullardan okullarına eğitim vereceklermiş. Sen kız değilsin, sen her şey olabilirsin. Kuş da olabilirsin, yılan da olabilirsin, erkek de olabilirsin. Sen erkek değilsin. Çok opsiyonlarım var. Yok kardeşim böyle bir şey. Yani buna engel olmak için böyle bir yürüyüş var hocam. İnşallah biz de katılalım.
İnşallah. Gerçekten bu kısım önemli. Şimdi Batı'nın hocam gelişim tarihine baktığınız zaman LGBT'nin orada tırnak içinde kendi organik büyümesiyle birlikte bu olay ilerlemiş. Sonradan kapitalizm bunları yeniden kendince doping demiş. Fakat bizdeki amaç hak ve özgürlük vermek, bu organik yönelimler varsa tırnak içinde, yani sponsorlu, destekli değil, kendiliğinden ortaya çıkan hareketler değil. Sadece bu toplumda bir şey oluşturmak için, kaos ve karmaşa oluşturmak için sponsorlanan, desteklenen bir hareket halinde.
Hocam batılı güçler, yani gazete çocuklar ölüyor, hiç
dert etmiyor.
Dert etmiyor. Kadınlar ölüyor, umurlarında değil. Erkekler ölüyor, yaşlılar ölüyor, umurlarında değil. Hatta silah bomba gönderiyorlar. Sonra bir diyelim ki cinsel bir sapıklığa yönelmiş bir kızımız veya evladımız, anne babası kızsa, öğretmeni azarlasa, bak kardeşim sen bu ahlaksızlığı bu okulda yapamazsın deyiverse, bütün dünya hocam vay bu LGBT bireyin özgürlüğüne sınırlama getirildi diye oraya çullanıyor. Ya arkadaş, o kadar insanın haklarını seviyorsan gazetedeki insanları niye görmüyorsun?
Evet.
Hadi
kesinlikle.
Engel olamadı, niye silah satıyorsun?
Evet.
O yüzden hocam bence bu LGBT hadisesi kesin bu Siyonist hareketle birebir ilintili. Hocam haftaya bunun ben şeyine girelim istersen. İnsanın psikolojideki yapısına bir girelim mi?
Evet evet. Orası da irdelemekte çok fayda var. Burada ben son olarak şunu söylemek isterim. LGBT kategorisine geçen insan hocam kendi kültürüyle, kendi ailesiyle, kendi toplumuyla olan bütün bağlarını kopartıyor.
Ve Amerika'ya veya Avrupa'ya fişi
bağlıyor.
Niye?
Çünkü iki şey oluyor. Bir, kendisi zaten o ilişkilere meydan okuyarak LGBT'yi kategorisine geçiyor. İki, toplum da onu cezalandırıyor. Şimdi bu durumda ne oluyor? Bu durumda hocam tamamen bu uluslararası projelerin bir operasyon aracına dönüşüyor.
Hocam bir de meydan okurken kendi kendine meydan okumuyor ki. Oradan gelen dehşet bir destek var. Bunları maaşa bağlıyorlar falan filan. Hiç çalışmadan her gün bir gösteriler.
Dernekler üzerinden sponsorluk yaparak açık toplum projeleri vardı bir zamanlar, hatırlarsınız hocam. Bakıyorsunuz açık toplum projeleri birdenbire ülkelerde politik darbelere dönüştü. Ya açık toplum projesi ise
vardı?
O zaman demokrasi kültürü yaygınlaşması konusunda toplumu ve insanları aydınlatmak üzerinden gidersin yani. Ve toplumun kendisini evriltip demokrasiye geçmesini sağlarsın. Darbe ne diye yani.
Hocam haftaya inşallah psikolojinin insana bakışından bir başlayarak buradan yola çıkalım. Biraz daha detayına girelim için. Çok teşekkür ederim hocam.
Eyvallah hocam.
Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık.
Cümlemize.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.